Ayrım 50, sayfa 420. Atatürk bu uyum ve işbirliği çağına ulaşmak için 5 aşamalı bir plan geliştirmiştir. 1. Emperyalizme karşı kurtuluş savaşı. 2. Geri kalmışlığa karşı uygarlık savaşı. 3. Yurtta barış, dünyada barış. 4. Uluslararası bölgesel paktlar, barış çemberleri. 5. Tatlı bir düş, Birleşik Dünya Devleti. Burada Atatürk'ün bir sofrada Mason Mim Kemal'e söylediği "Ben bu cemiyete girmem. Ben başkalarının yaptığı prensiplere değil, ancak kendi prensiplerime uyarım" sözünü yeniden hatırlatmak isterim. Çok açıkça görüldüğü gibi Atatürk'ün insanlık projesi kendine özgü bir projedir. Masonlarla hiçbir ilgisi yoktur. Masonların da böyle bir amaçları olabilir. Bu amaç birliği Atatürk'ün Mason olduğu anlamına gelmez. Nitekim yine aynı sofrada Mim Kemal'in Masonluğun temsil ettiği yüksek ülkünün kolayca tahakkuk ettirileceğini kabul etmek istemiyorum demesi üzerine Atatürk hararetli bir şekilde "Hayır Kemal Bey, sen bunu söylemeye mezun değilsin. Günün birinde insanlık ülküsünün tahakkuk ettirilemeyeceğini kabul etmek doğru değildir. İnsanlığın günün birinde bu mutlu sonuca erişmesi imkansız değildir" demiştir. Görüldüğü gibi Atatürk bir gün insanlık ülküsünün gerçekleşeceğini belirtmiştir ama bunu Masonların gerçekleştireceğini söylememiştir. Atatürk insanlık ülküsü yolunda çalışmak için ille de Mason olmak gerektiğini düşünenlerden değildir. O benim tespitimle 5 aşamalı kendi planıyla insanlık ülküsü yolunda özgür ve bağımsız bir şekilde çalışma niyetindedir. Atatürk düşmanları bazı Atatürk fotoğraflarında Atatürk'ün sağ elini göğsüne koymasını Atatürk'ün Masonluğuna kanıt olarak sunmaktadırlar. Ancak Atatürk'ün bazı fotoğraflarında gördüğümüz bu duruş şeklinin Masonlukla hiçbir ilgisi yoktur. Bu duruş Atatürk'ün özellikle Selanik günlerinde yoğun olarak etkilendiği Bektaşi ve Mevlevi kültürüyle ilgilidir. Atatürk'le Allah Arasında adlı kitabımda Atatürk'ün Mevlevilikten fazlaca etkilendiğini ayrıntılı olarak anlattığım için burada tekrarlamayacağım. Bu konuda başka kaynaklar da vardır. Hatta Mehmet Ali Öz, Osmanlı arşiv belgelerine göre Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Soy Kütüğü adlı kitabında bir adım daha ileri giderek Atatürk'ün Mevlevi olduğunu ifade etmiştir. Osmanlı arşivi belgelerine göre Atatürk'ün anne ve baba tarafı ailesinin Mevlevi olduğu anlaşılıyor. Osmanlı arşiv kayıtlarında yer alan belge ve bilgilere göre Mustafa Kemal Atatürk, Selanik Mevlevi Hanesi Şeyhi Şeyh Hasan, namı değer Molla Hasan torunudur. Mustafa Kemal Atatürk'ün akrabaları Mevlevi'dir, Mevlevi Şeyhidir. Dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün Mevlevi olduğunu söylemek mümkündür. Atatürk'ün doğup büyüdüğü Selanik ve civarı Bektaşilerin ve Mevlevilerin yoğun olarak yaşadıkları bir yerdir. İşte Atatürk'ün zaman zaman sağ elini göğsüne koyması, onun köklerinden yetiştiği çevreden gelen Bektaşi ve Mevlevi kültürünün eseridir. Aslında bu duruşun kökleri Orta Asya'nın derinliklerine uzanmaktadır. Eski Türk balballarında ve heykellerinde sıkça karşımıza çıkan bu Türk duruşu, Türklerle Anadolu'ya gelerek Alevi, Bektaşi ve Mevlevilerce yaşatılmaya devam etmiştir. Duruşun anlamı inanarak, içten, kalpten saygı, sevgi ve selamdır. Atatürk'ün annesinin mezarı başında dua ederken sağ elini göğsüne koyarak dua etmesinin sırrı da işte burada gizlidir. Türkiye'deki Masonluk konusunda 3 önemli kitap yazan Orhan Koloğlu, bütün bu belgeler ışığında Atatürk Mason muydu sorusunu şöyle cevaplamıştır. Girdiğini kanıtlayacak hiçbir belge ve tanıklık yoktur. Girdi diyenler sadece başkalarından işittiklerini tekrarlamaktadırlar. Kanımca 1908'lerde Selanik'te genç bir subayken diğer itaatçı arkadaşları gibi konuyla ilgilenmiş olabilir. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki, Jön Türk sivil ve subaylar localara masonluk yapmak için değil, gizli ihtilalci toplantıları hafiyelerin gözlerinden kaçırmak için giriyorlardı. Genç Mustafa Kemal de buralara uğramış olabilir. Ancak yapısı o tür tam itaate uygun olmadığı için bir daha da adım atmadığı düşünülebilir. Ancak masonluğa bir alerjisi bulunduğunu da söylemek mümkün değildir. Çevresindekiler ve arkadaşları arasında faal olarak localara devam edenlerin bulunduğunu da biliyordu. 1920 sonrasında da en yakın yardımcıları arasında masonlar gibi antimasonlar da vardı. Ayrıca Atatürk'ün özel mektuplarında ve not defterlerinde görebildiğimiz kadarıyla mason localarına üye olduğuna ilişkin hiçbir kayıt yoktur. 1935'te Atatürk'ün isteği hükümetin emriyle kapatılan mason locaları 1948'de yeniden açılmıştır. 1950'de başlayan DP dönemi masonların gerçek uyanış dönemi olmuştur. 1951 yılında DP halk evlerini kapatıp mallarını hazineye devredince mason locaları mallarını geri almak için harekete geçmiş, DP de masonların mallarını geri vermiştir. Menderes'in Başbakanlık Müsteşarı Ahmet Salih Korur aynı zamanda masonların büyük üstadıdır. Atatürk döneminde masonluğa karşı yazılar yazan Peyami Safa, şimdi DP'yi desteklemeye başlamış ve Menderes'in yardımlarıyla bir mason özel sayısı çıkarmıştır. Anlayacağınız, Menderes, mason localarının uyanmalarına bizzat yardım etmiştir. Atatürk, mason localarını kapatmış olmasına karşın, masonlar her zaman Atatürk'e saygılı olmuştur. Ancak başta Menderes olmak üzere DP'li milletvekilleri Atatürk'e saygısız davranmakla kalmamışlar, Atatürk'ün devrimlerini de her türlü saldırıya açık hale getirmişlerdir. Atatürk, doğudan veya batıdan gelen tüm yabancı düşüncelere, Türk milletinin varlığını ve birliğini tehdit edebilecek tüm yabancı unsurlara karşı çok dikkatli olunması gerektiği düşüncesindedir. Şu sözler Atatürk'e aittir. Çocuklarımız ve gençlerimiz yetiştirilirken onlara bilhassa varlığıyla, hakkıyla, birliğiyle çelişen bütün yabancı unsurlarla mücadele lüzumu ve milli düşünceleri tam bir imanla her mukabil fikre karşı şiddetle ve fedakarane müdafaa zorunluluğu aşılanmalıdır. Yeni neslin bütün ruhsal kuvvetlerine bu özellik ve kabiliyetin zerki mühimdir. Atatürk'e göre bağımsız ve mesut kalmak isteyen her millet bu yüksek özellikleri şiddetle istemelidir. Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir diyen ya istiklal ya ölüm parolasıyla tüm mazlum milletlerin kurtuluş ümidi haline gelen Atatürk'ün gizli kapaklı ve kökü dışarıda bir kuruma üye olmasının hiçbir anlamı yoktur. Bu nedenle Atatürk mason olmamıştır. Yalan 26. Lozan. Lozan hezimettir. Lozan'da onursuz bir barış imzaladık. Bu İngiltere'nin şimdiye dek imzalamış olduğu anlaşmaların en uğursuzu, en mutsuzu ve en kötüsüdür. İngiliz Sir Andrew Ryan. Meczup ve bilim. Yobaz Liboş takımının en popüler yalanlarından biridir Lozan. Lozan konferansına ara verildiğinde mecliste başlayan Lozan tartışmaları ve bu tartışmalar sırasındaki gayet samimi Lozan eleştirileri 1965 yılında Fesli Kadir Mısıroğlu'nun Lozan Zafer mi Hezimet mi adlı 3 ciltlik kitap serisinin yayımlanmasından sonra Lozan düşmanlığına dönüşmüştür. 50 yıldan fazla bir zamandır Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlarının üzerinde hoyratça tepindiği Lozan Antlaşması, bugün 2015 yeni Osmanlıcı alternatif tarih yazıcıları tarafından olabildiğince çarpıtılarak halkın gözünden düşürülmüş, hatta her şeyi internetten öğrenen genç kuşaklar için ihanet belgesi olarak görülmeye başlanmıştır. Lozan Antlaşması'nın metni, Lozan tutanakları, Lozan telgrafları, Büyük Millet Meclisi'ndeki Lozan görüşmelerinin zabıtları, Lozan anıları ve Lozan üzerine yazılmış sayısız bilimsel kitap maalesef tamamen Atatürk Cumhuriyeti'ne düşmanlık içgüdüsüyle yazılmış Lozan yalanlarının gölgesinde kalmıştır. Bilal Şimşir'in Lozan Günlüğü, Sevtap Demirci'nin Belgelerle Lozan, Taktik Stratejik Diplomatik Mücadele, 1922-1923, Joseph Grieve'un Lozan Günlüğü, Ali Naci Karaca'nın Lozan, Sehla Meray'ın Lozan Barış Konferansı Tutanaklar, Belgeler, İsmet İnönü'nün Hatıralar, Rıza Nur'un Lozan Hatıraları, Salahi Sonyel'in Gizli Belgelerle Lozan Konferansı'nın Perde Arkası, hatta Taha Akyol'un Bilinmeyen Lozan adlı kitapları gibi nice kitap ve Ali Ulvi Özdemir'in Lozan'da Başarıyı Ölçmek başlıklı bilimsel makalesi gibi nice bilimsel makale, Fesli Deli Kadir Mısıroğlu'nun Lozan Zafer mi Hezimet mi adlı propaganda kitap serisinin gölgesine kalmıştır. Görülen o ki bir deli kuyuya taş atmış, 50 akıllı çıkaramamıştır. Bu bölümde Lozan üzerinde tepinen meczupların popüler Lozan yalanlarından yola çıkarak Lozan gerçeğini anlatacağım. Lozan Antlaşması'nı anlamak. Lozan 1912-1922 yılları arasındaki 10 yıllık aralıksız savaşa son veren barış antlaşmasıdır. Bu 10 yıl içinde Osmanlı Devleti bütün Rumeli'yi ve Arap illerini kaybetmiştir. Osmanlı sadece Rumeli'de 170 bin kilometre kare toprak kaybetmiştir. Adriyatik'ten Edirne'ye kadar Osmanlı Rumeli'sindeki Müslüman Türk nüfus tehcir ve katliamla, yokluk ve yoksullukla Anadolu'ya göç etmek zorunda kalmıştır. Bu 10 yıllık savaş sırasında yaklaşık 5 milyon Müslüman cephedeki veya cephe gerisindeki çarpışmalarda ve göç yollarında açlıktan, salgın hastalıklardan hayatını kaybetmiştir. Bu 10 yıllık savaşın sonunda Cumhuriyet Türkiye'sindeki 15 milyon nüfusun 1 milyonu topal, çolak, kör ve sakat kalmıştır. Bu 10 yıllık savaşın sonunda Anadolu insanının yiyecek ekmeği, çayına koyacak şekeri, giyecek elbisesi yoktur. Kısacası bu 10 yıllık savaşın ardından barışa susamış bir ülke vardır. İsmet Paşa 1923'te Lozan'a giderken aklı başında herkes, analar, babalar, çocuklar, kadınlar, askerler, komutanlar, aydınlar, milletvekilleri, herkes açıkça söylemese bile ne pahasına olursa olsun barış, hatta mümkünse sürekli bir barış için gizli açık dua etmiştir. Osmanlı Devleti'nin 1699 Karlofça Antlaşması'yla başlayan büyük toprak kayıpları tam 224 yıl sonra 1923 Lozan Antlaşması'yla son bulmuştur. 10 yıllık savaş döneminin ardından bugün itibariyle 2015, 92 yıllık kesintisiz barış sağlayan dünyadaki tek antlaşma Lozan'dır. Tarihimizde, hatta dünya tarihinde 90 yıl devam etmiş bir barış dönemi yoktur. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra imzalanan antlaşmalardan hiçbiri geçerliliğini koruyamadı ve İkinci Dünya Savaşı'yla hepsi tarihe karıştı. Sadece Lozan Antlaşması hala yürürlüktedir. Lozan Konferansı devam ederken İstanbul ve Çanakkale Boğazları müttefik devletlerin işgali altındadır. Boğazlarda İngiliz savaş gemileri, İzmir Limanı'nda Fransız savaş gemileri demirlidir. Barış Antlaşması'nın imzalanıp onaylanmasına kadar İstanbul işgal altında kalacaktır. Bu durum Türkiye için büyük bir tehdit yaratmıştır. Bu nedenle Lozan Antlaşması'nın bir an önce imzalanması Türkiye için çok önemlidir. Kurtuluş Savaşı'nda 4 yıl kadar cephede 7 düvele karşı mücadele eden Türkiye, Lozan Konferansı'nda bu sefer 6 ay kadar masa başında 7 düvele karşı mücadele edecektir. Lozan Konferansı'na İngiltere, Fransa, İtalya ve Japonya çağıran devletler sıfatıyla katılmıştır. Ayrıca Yunanistan, Romanya, Sırp, Hırvat, Sloven devletleri, Boğazlar konusu için Sovyet, Rusya ve Bulgaristan ve belirli konular için Belçika ve Portekiz'le gözlemci olarak da Amerika Birleşik Devletleri katılmıştır. Bu devletlerden sadece Sovyet Rusya genelde Türk tezlerini desteklemiş Amerika Birleşik Devletleri dahil diğer devletlerin neredeyse tamamı Türk tezlerine karşı ortak mücadele etmiştir. İngiltere, Fransa ve İtalya'nın oluşturduğu Müttefik Müteahhit Cephesi ve Balkan ülkelerinin oluşturduğu Balkan blokuyla Türkiye'ye karşı bir Birleşik Avrupa Cephesi oluşmuştur. İsmet Paşa, Batı Trakya'da halk oylaması yapılması ve Karaağaç'ın Türkiye'ye verilmesini isteyince, Lord Curzon yaptığı konuşmada Türkiye karşıtı bu birleşik cepheden şöyle söz etmiştir: "Tarihte belki de ilk defa olmak üzere böylesine karmaşık bir sorun yalnız büyük devletlerin değil, bütün Balkan devletlerinin desteklediği bir çözüme bağlanmış olmaktadır. Bu ne demektir? Burada müttefiklerin kendi aralarında birleşmiş olmayanlarından öteye bir şey daha vardır. O da bu birleşmenin değerini ve önemini kabul etmek istemeyeceklerin ne yaman bir tehlikeyle karşılaşmış olacaklarıdır. Bu birleşmeye meydan okuyacak ve buna karşı savaşa girecek olanların kendileri için en ufak bir başarı umudu olmayan bir mücadeleye yol açmış olacaklarına şüphe yoktur." Lozan Konferansı sırasında İsviçre basınında yoğun bir Türk düşmanlığı propagandası başlamıştır. Yunanlılar, Ermeniler, Türkiye'deki eski çıkarlarını kaybeden herkes Türkiye'ye karşı birleşmiştir. Çünkü Lozan Konferansı son 200 yılda Türkleri Anadolu'dan atmak için elinden geleni ardına koymaktan çekinmeyen emperyalizmin doğu sorunu Türkiye'ye karşı son büyük masa başı ittifakıdır. Lozan Antlaşması'nın başarılı veya başarısız olduğu tartışılırken, Türkiye'nin Atatürk'ün ifadesiyle bütün bir husumet dünyasına karşı mücadele etmek zorunda kaldığı unutulmamalıdır. Lozan Antlaşması, daha düne kadar hasta adam olarak adlandırılan, masa başında mirası paylaşılan, Birinci Dünya Savaşı'nda toprakları yağmalanan bir ulusun Kurtuluş Savaşı'nın onuruyla özgürlük, bağımsızlık ve eşitlik talebidir. Ayrım sonu. Sayfa 429.